Çünkü bedenin gereksiz isteklerine bağlı düşünce Tanrı'ya düşmanlıktır. Tanrı'nın yasasına boyun eğmez, eğemez. Bedenin gereksiz isteklerine uyanlar Tanrı'yı hoşnut edemezler. Romalılar 8. bölümün 7 ve 8. ayetinde böyle okuyoruz. Hep kendini düşünen, kendine dönük insan Tanrı'ya düşmandır. Tanrı'nın onu rahat bırakmasını ister. İstediği gibi yaşayabilmesi için, evet, Rabbin onu bırakmasını ister, rahat bırakmasını ister. Tanrı'nın isteğine boyun eğmez. Vicdanı onu Tanrı'nın yasasına uymaya çağırsa bile er geç bunu yapamayacağını görür. 7. bölümde, yani Romalılar 7. bölümde bunun kanıtlandığını görmüştük. Günahlı benlik Tanrı'ya karşı baş kaldırır, Tanrı'nın yasasına boyun eğmez. Kendini dünyasının merkezine koyan kişinin yaşamında Tanrı için bir yer yoktur. Dostum, yaşamımızda Tanrı'ya gereken yeri vermezsek onu asla hoşnut edemeyiz. Kendi yüceliğimizi kanıtlamaya çalışırsak Tanrı'yı yüceltemeyiz. Bencillikle, çıkarcılıkla dolu yaşam Tanrı'yı hoşnut etmez. Bu ayet benliğin ne kadar umutsuzca düzeltilemez ve tamamen yoksul olduğunu göstermektedir. Benlik ruhsal bir anarşisttir. Bu ayet insanda tanrısal bir kıvılcım olduğu ve her nasılsa Tanrı'ya karşı gizli bir yatkınlığı olduğu konusundaki herhangi bir teoriyi yok eder. Gerçek insanın Tanrı'ya karşı düşmanlık içerisinde olduğudur. Günahlar ve suçlarda ölü olmakla kalmaz, aynı zamanda Tanrı'ya karşı aktif bir asillik içindedir. İnsan diri ve gerçek Tanrı'dan ve İsa Mesih'in kişiliğinden uzak durmak için dindar bile olacaktır. İnsan doğal konumunda eğer cennete alınırsa bir devrim başlatır ve daha güneş batmadan bir protesto toplantısı düzenler. Yakup doğal konumunda bir güreş müsabakası yapmıştı. Bunu arzulamamıştı ama Tanrı kendisiyle güreştiğinde güreşerek karşılık vermişti. Teslim olana kadar kazanmadı dostum. Benliğin ürettiği hiçbir şey Tanrı için kabul edilir değildir. Sözde iyi işler, uygarlık, kültür ve insanın övündüğü ilerlemesi, bunların hepsi Tanrı'nın burnunda pis bir kokudur. Kilise üyelerinin benliğin ılıklığında yerine getirdikleri dinsel işler, dostum, Mesih'in midesini bulandırırlar. Acaba Tanrı'nın insansal övünmemizi değerlendirmesini kabul etmeye hazır mıyız? Bu insanın durumu hakkındaki korkunç bir resimdir ama doğrudur. Buna karşın Tanrı'nın ruhu aracılığıyla kurtarılma vardır. Onu kutsal ruha teslim edip sahip olduğunuz o zayıf günahlı yaratılışa güvenmeye son vermeye razı mısınız? İşte soru budur. Ama diyor 9. ayette, Tanrı'nın ruhu gerçekten sizlerde konut kurmuş bulunuyorsa, bedeninizin gereksiz isteklerine uyarak yaşamıyorsunuz, tersine ruh bağlılığındasınız. Mesih'in ruhunu taşımayan kişi onun sayılamaz. Günahlarından dönüp Mesih'in kayrasıyla doğrulukla donatılan imanlı da kutsal ruh konut kurar dostum. İmanlı bedeninin gereksiz istemlerine bağlı değil, ruh bağlılığındadır. Kutsal ruhun isteklendirmesi ve güçlendirmesiyle imanlı bedenin gereksiz istemlerine hayır diyebiliyor. Tanrı'nın istemine göre yaşayabiliyor. Kutsal ruh Tanrı'nın İsa Mesih aracılığıyla gerçekleştirdiği kurtarışı imanlının iç varlığında uygular. Mesih'in ruhunu taşımayan kişi Mesih imanlısı zaten değildir. İsa Mesih aynı gerçeği Nikodemos'a açıkladı. Önemli sana söylerim diyor. İnsan sudan ve ruhtan doğmadıkça Tanrı'nın hükümranlığına giremez. Kişinin günahlılığını görmesi, günahtan dönüp İsa Mesih'e bağlanması ancak kutsal ruhun etkilemesiyle olanaklıdır. İşte ruhtan doğmak budur. Ruhtan doğan kişide kutsal ruhun konut kurduğunu İsa Mesih şöyle bildirir. Kim susarsa bana gelsin ve içsin. Kutsal yazıda belirtildiği gibi bana iman eden kişinin içinden diri su ırmakları akacaktır, kaynaklanacaktır. İsa bu sözü kendisine iman edenlerin alacakları ruha ilişkin söylemişti diyor Yuhanna 7. bölüm 37-39 ayetler arasında. Kutsal ruh imanlıda taşkın ve coşkun yaşam oluşturur. Pavlos imanlıların imana gelmelerini şöyle açıklar. Sizler de gerçeğin sözünü kurtuluşunuza ilişkin iyi haberi duyunca buna iman ederek Mesih bağlılığını alındınız. Tanrı'nın vaat ettiği kutsal ruhla mühürlendiniz. Efesoslar 1:13. Kutsal ruhun etkilemesi olmadıkça hiç kimse günahlılığını anlayıp Mesih'in kayrasına sığınamaz. Günahtan dönüp Mesih'e bağlanan her imanlı Mesih'in ruhunu taşır. Bu çok çok önemli. İman ettiği anda o kimse kutsal ruhu alır. Bunun tersi mümkün değildir. Mesih inancını bir din olarak kabul edip Mesih imanlısı olarak geçinmek olanaklıdır ama kutsal ruhtan yoksun böyle bir kimse Mesih'in sayılamaz. O sadece sözde imanlı olur ama özde gerçekte değil. Ayet 9'da Mesih'in ruhu diyor. Başka kutsal kitap ayetlerinde Tanrı'nın ruhu deniyor. Aynı ruhtur. Bu iki söz baba, oğul ve kutsal ruhun birliğini vurgular. Kutsal ruh Tanrı'nın ruhudur. Kişiliğinde kutsal ruh Tanrı'nın tüm doluluğunu taşır. Kutsal ruh Tanrı'dır. Kutsal ruh Mesih'in ruhudur. Mesih'in tüm kişiliğini kendisinde taşır. Mesih aynı zamanda Tanrı'dır. Mesih'in ruhu Mesih'in kişiliğini imanlılarda oluşturandır. Çünkü Tanrı önceden bildiği kişileri oğlunun benzerliğinde olsunlar diye yarattı diyor Romalılar 8:29'da. Bu eğer sözü Romalı imanlıların kurtuluşuna gölge düşürmüyor. Onlar kurtulmuşlardır. Size bu ayetin harfi tercümesini vereyim. Ama sizler birlikte değilsiniz. Tanrı'nın ruhu gerçekten içinizde yaşadığından ruhtasınız. İşte dostum gerçek test budur. Ama eğer birisi Mesih'in ruhuna sahip değilse Mesih'inkilerden biri değildir. Yeniden doğmuş imanlı ve gerçek bir Mesih imanlısının işareti içinde Tanrı'nın ruhu olmasıdır. Bunu vurguluyorum çünkü bu çok çok önemli. Pavlos bile benlikte yaşayan Korintoslulara bedeninizin Tanrı'dan aldığınız ve içinizde olan kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Siz kendinize ait değilsiniz diyebilmişti. Pavlos ilk kez Efes'e gittiğinde bir şeyi kaçırmıştı. İmanlıyı diğer insanlardan ayıran işareti kaçırmıştı. Bunun üzerine iman ettiğiniz zaman kutsal ruhu aldınız mı diye sormuştu. Neden bahsettiğini bile bilmiyordu. Öyleyse neye dayanarak vaftiz oldunuz diye sordu. Yahya'nın öğretisine dayanarak vaftiz olduk dediler. Yahya'nın vaftizi, değerli dostum, tövbe vaftisiydi. İsa Mesih'e olan iman vaftisi değildi. Bunun üzerine Paulus onlara Mesih'i bildirdi. Onlar da Mesih'i kabul edip onun adına vaftiz oldular. İmanlı yeni bir yaratıktır. Peki Rabb'i seviyor musunuz? Ona hizmet etmek istiyor musunuz? Bunlar kafanızda ve kalbinizde ilk sırada mı? Yoksa Tanrı'ya karşı bir asilik içerisinde misiniz? Ama Mesih sizde yaşıyorsa diyor Romalılar 8. bölüm 10. ayette, günahlı olan bedeniniz ölü, doğrulukla donatıldığınızdan ruh da diridir diyor. Yani Mesih içinizdeyse beden günahtan ötürü ölüdür. Ama ruh doğruluktan ötürü yaşamdır. Burada sizin ve benim Mesih'te olduğumuzu ve Mesih'te olduğumuzdan ötürü o öldüğünde bizim de öldüğümüzü söylemektedir. Ve bize daha önceden de söylendiği gibi bunu göz önünde bulundurmalıyız. Ayrıca vücutlarımızı ona teslim etmeli yani Rabbe ve ona sunmalıyız. Bunu yapamayacağınızı söylemeyin. İmanlılar böyle konuşmaz. Pavlos Mesih'le birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum. Mesih bende yaşıyor. Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı beni seven ve uğruma kendini feda eden Tanrı oğluna imanla sürdürüyorum diyebiliyordu Galatyalılar 2:20'de. Eğer bugün hayatınızdaki kutsal ruhun bilincinde değilseniz ve Tanrı'ya hizmet etmek için içinizde bir istek yoksa o zaman Pavlos'un önerdiği şeyi yapmanız çok iyi olur. İman yolunda olup olmadığınızı anlamak için kendi kendinizi sınayın, kendinizi yoklayın. İsa Mesih'in içinizde olduğunu bilmiyor musunuz? Aksi halde sınavdan başarısız çıkardınız. Rab bizlerin Mesih'te olduğumuzu bilmemizi istiyor. Her imanlı, İsa'ya iman eden her imanlı Mesih'te olduğunu bilmesi gerekir. Bakın ne diyor Kolosserler 1:27'de. Tanrı kendi kutsallarına bu sırrın uluslar arasında ne denli yüce ve zengin olduğunu bildirmek istedi. Bu sırrın özü şudur, Mesih içinizde bulunuyor. Bu da size yüceliğe kavuşma umudunu veriyor. Mesih'in içinizde olduğundan emin değilseniz, size şu davette bulunmaktadır Tanrı sözü. İşte kapıda durmuş, kapıyı çalıyorum. Eğer biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa, onun yanına gireceğim, ben onunla ve o da benimle birlikte yemek yiyeceğiz. Vahiy 3:20. Sizin kapınız açık mı dostum? O sizin içinize, yüreğinize geldi mi? Beden ölüm yerine konulmuştur. Bu Tanrı çocuğunun güvenebileceği bir şeydir. Ve hayatını Tanrı'nın ruhuna teslim ederek çok kesin bir şekilde Rab ben bunu yapamıyorum ama sen yapabilirsin demelidir. 11. ayette Mesih İsa'yı ölüler arasından diriltenin ruhu sizlerde konut kurduysa, içinizde konut kuran ruh aracılığıyla sizin ölümlü bedenlerinize de yaşam sağlayacaktır diyor. Sizin ve benim sahip olduğumuz o bedenler eğer Rab gelmekte gecikirse bugünlerden birinde mezara konulacaklardır. Ancak içimizde yaşayan kutsal ruh bedenlerimizin ölümden dirileceği konusunda güvencemizdir. Mesih ölümden diriltildiği gibi bizler de ölümden diriltileceğiz. Kutsal ruh bizleri bu ölümlü bedenden, o eski yaratılıştan kurtaracaktır. Öyleyse kardeşlerim, bedenin gereksiz isteklerine uyarak yaşamak için bedene borçlu değiliz diyor Romalılar 8 ayet 12'de. Yani bizler benliğe göre yaşamıyoruz. Tanrı insanı beden, can ve ruh olarak yarattı. İnsan günah işlediğinde ruhu Tanrı'ya öldü. Tanrı'nın iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün diye uyardığını hatırlayın. Adem meyveyi yedikten sonra fiziksel olarak birkaç yüzyıl daha yaşadı ama ruhsal olarak günah işler işlemez hemen öldü. İnsanın yaşamı tersine döndü. Günümüzde insan ruhsal bakımdan ölüdür. Yeniden doğmak, doğru halinize döndürülmeniz, ruhsal bakımdan yeniden doğduğunuz ve Tanrı'ya hizmet etmeyi isteyen bir yaratılışınız olduğu demektir. Dostum, önemli olan Mesih'e yakın durmaktır. Hristiyan işinde aktif olabilirsiniz. Hem de bir karınca kadar çalışabilirsiniz, aktif olabilirsiniz. Ama buna karşın sanki Mesih uzaydaymış gibi ondan çok uzak da olabilirsiniz. Çok uzak yaşayabilirsiniz. Doğal insan bedenini tatmin etmesinin bedenine olan borcu olduğunu söyler. Dürüstlükten uzak oluşuna, insanın yemesi lazım diyerek mazur göstermeye çalışabilir. Günümüzde biliyoruz değil mi? Bilim ve teknik en ileri aşamalara gelmiştir. Ama günümüzde eski yaratılışı tatmin etmek insanoğlunu da büyük ahlaksızlıklara sürüklemiştir. Tanrı imanlıların benliğe borçlu olmadıklarını söylemektedir. Dostum, benlik ki hepimiz buna sahibiz, alçak, kirli ve yaramazın tekidir. Bunu unutmamamız gerekir. Ve ona hiçbir şey borçlu değiliz. Çünkü bedenin gereksiz isteklerine uyarak yaşarsanız öleceksiniz ama ruh aracılığıyla bedenin işlerini öldürürseniz yaşayacaksınız diyor Romalılar 8. bölüm 13. ayette. Evet, benliğe göre yaşarsanız öleceksiniz. Ne demektir bu? Bu Tanrı'ya karşı öleceksiniz demektir. Yani Tanrı'yla hiçbir paydaşlığınız olmayacak. Bir teoriden söz etmiyorum. Eğer Tanrı çocuğuysanız siz bunu zaten deneyimlerinizden bilirsiniz. Eğer Tanrı çocuğuysanız ve yaşamınızda itiraf edilmemiş bir günah varsa imanlılar topluluğuna gitmeyi istiyor musunuz? Kutsal kitabınızı okumayı istiyor musunuz? Dua etmeyi istiyor musunuz? Tabii ki istemiyorsunuz çünkü günah yoluyla Tanrı ile o ilişkiniz bozulmuştur. kurtuluşunuz değil. Tanrı çocuğusunuz. Ama günah yoluyla Rab ile olan aranızdaki ilişki bozulmuştur. Ruhla ki bunu kendi başınıza yapamazsınız, bedenin kötü işlerini öldürürseniz yaşayacaksınız. Şimdi bu kelimelere dikkat etmek lazım. Ruhla bedenin kötü işlerini öldürürseniz diyor. Şimdi biraz pratik olalım. Bugün sizin sorununuz nedir? İçki mi? Uyuşturucu mu? Seks mi? Kızgınlık mı? Öfke mi? Benim bu tür sorunlarım yok diyebilirsiniz. Peki o zaman düşünce hayatınız nasıldır? Ya diliniz? Dedikodu yapıyor musunuz? Gerçeği söylüyor musunuz? Sorununuz her ne ise neden onu Tanrı'ya itiraf edip sonra da kutsal ruha teslim etmiyorsunuz? Dostum, bunları gerçekte ele alırsanız bir psikiyatrist kanepesine uzanmanıza gerek kalmayacaktır. Çünkü o kimse size yardım edemez. Gerçek anlamda yardım edemez. Suçluluk kompleksinizi başka bir alana çekebilir. Onu size gösterebilir ama onu yok edemez. Sadece Mesih onu ortadan kaldırabilir. Bu onun işidir. İsa ne dedi? Ey bütün yorgunlar ve yükleri ağır olanlar, bana gelin. Ben size huzur veririm. Ben size dinginlik veririm. Ki günahlarınızın bağışlanmasının ne demek olduğunu bilesiniz. Evet, Pavlos hem kendine hem de diğer bütün imanlılara çağrıda bulunuyor. Kardeşlerim, bedenin gereksiz isteklerine uyarak yaşamak için bedene borçlu değiliz diyor. Pavlos öyleyse der, Tanrı'nın ruhu bizde konut kurması gerçekse o zaman günah gücüne teslim olmak zorunda değiliz. Günahlı benliğimizin türettiği isteklere kesin olarak hayır demeye gücümüz vardır. Günahlı benliğin bencil ve çıkarcı istemlerine göre yaşarsak Tanrı'dan ayrıldığımızı, onun karşısında ölü olduğumuzu göreceğiz. Pavlos'un çağrısı şudur, kutsal ruhla işbirliği yapalım. Düşüncemizde gereksiz bir isteğin canlandığını görür görmez kutsal ruh aracılığıyla o isteği hemen öldürmeliyiz. Nasıl öldüreceğiz? Rab'be götürerek, Rab'be vererek. Efendim, bunu kerelerce yapıyorum ama her keresinde çıkıyor. Olsun, fark etmez. Çıktığı an bunu götürüp vermeliyiz. Yarın ne olacak? Yarın tekrar çıkacak mı, çıkmayacak mı? Buna bakmamalıyız. O günah mefhumu, o günah bizim içimizde canlanmaya başladığı an onu Rab'be götürelim ve oraya bırakalım, orada öldürelim. O isteği düşüncemizden söküp atınca onun bedenimizi harekete geçirip bedenin işlerinden birini oluşturmasını önleriz. Bedenin işleri bu yoldan öldürülür. Bizi buna isteklendiren ve güçlendiren kutsal ruhtur ve bu kutsal ruh senin içinde yaşıyor eğer İsa Mesih'e iman ettiysen. Kesin kurtuluşu yaşamımızda uygulayan da kutsal ruhtur. Şimdi yeni bir kesime geliyoruz. 14. ayette, çünkü Tanrı ruhuyla yönetilenler Tanrı'nın oğullarıdır diyor. Ne demek? Ne büyük bir ayrıcalık değil mi? Tanrı'nın bir çocuğu olmak, onu baba olarak tanımak imanlı için büyük bir onurdur. Bu ilişkide yaşamak için Tanrı'nın ruhuyla yöneltilmek gerekir. Kutsal ruh imanlının yaşamına yön verir. Yanlış yöne gittiği zaman bu konuda imanlının düşüncesini aydınlatır. Tanrı'nın yazılı sözünden imanlıya bir gerçeği açıklayarak buna göre yaşamını düzeltmesi gerektiğini gösterir. Onun yöneltmesiyle babasının isteğine uyan bir oğul olabilir. Bu da mantıklı, öyle değil mi? Tanrı koyunlarını zorla itip kalkmaz. Onlara yol gösterir. Rabbimiz koyunlarının emniyet ve güvenliğinden söz ettiğinde kendisinin ve babanın elinin isteğine zorlanmadığımızı çok açık bir şekilde bildirmişti. Koyunlarım ne demişti? Sesimi işitir. Ben onları tanırım. Ve onları itekleyerek onlara istediğimi yaptırırım mı diyor. Hayır. Onlar da beni izler demişti. Bakın, ben onları tanırım ve onlar da beni izlerler. Emniyet ve güvende olanlar onlardır ve onu izlerler. Yani Rabbi, Tanrı'nın ruhuyla yönetilirler. Değerli dostum, bakın, uzun yıllardan beri Tanrı sözünü bildiriyorum, öğretiyorum. Rabbin koyunları olanların Rabbin sesini duyduklarını gördüm. Diğerleri ondan nefret ederler ve ondan kurtulmayı isterler. Neden? Çünkü onun koyunlarından değildirler. Rab ise dünya sizden nefret ederse sizden önce benden nefret etmiş olduğunu bilin demişti. Genç bir vaiz gelip başımda bir sürü sorun var dedi bana. Kim bu sorunlara yol açıyor diye sordum. Kilisemin yetkilileri ve pazar okulu öğretmenleri dedi. Bunun üzerine ona ne yaptığını sordum. Sizin kutsal kitabı baştan sona kadar yorumlayan programınızı izleyerek kutsal kitabı vaaz ediyorum diye karşılık verdim. Ben de hamdolsun birçok insanın gerçekte onun koyunları olmadıklarını göreceksiniz dedim. Değerli dostum, onun koyunları yani Rabbin koyunları Rabbi izleyeceklerdir. Bunu yapmaları gerekmektedir çünkü ona aittirler. Burada söylemek istediği de budur. 15. ayette sizleri yeni baştan korkuya sürükleyecek olan kölelik ruhunu almadınız. Sizi oğulluğa yükselten ruhu aldınız. Bu ruhla Abba Baba diye sesleniyoruz diyor Romalılar 8. bölüm 15. ayette. Kölelik ruhu ruhsal yasayı yerine getirmeye çabalayan kişinin özelliğidir. Bu kişiyi korkuya sürükler. Vicdanı yasanın bir gereğine uymadığını ona açıkladığında Tanrı'dan çekinmeye, korkmaya, alacağı cezadan korkmaya başlar. İmanlı böyle bir durumda tekrar dönmek zorunda değildir. Onu oğulluğa yükselten ruh olan kutsal ruhu almış bulunuyor. Kutsal ruh aracılığıyla Tanrı'nın bir oğlu olarak kabul edildiğini, evlatlığa alındığını anlıyor. Tanrı'nın bir çocuğu olunca imanlı kurtuluşunun kesin olduğunu biliyor. %100 kesindir. İmanlı sadece çocukluğa kabul edilmez. Bunun yanı sıra da kutsal ruh aracılığıyla çocukluk ilişkisinde o dinginliğe, rahata kavuşur. Kutsal ruh imanlıda oğulluğa özgü duyguları uyandırır. Onun aracılığıyla Tanrı'ya karşı derin saygı, sevgi ve yakınlık belirten baba sözünü dilimize alabiliriz. Abba kelimesi İsa'nın yaşadığı İsrail'de konuşulan Aramece'de babacığım anlamını taşırdı. Markos, İsa'nın babaya dua ederken bu kelimeyi kullandığını yazar. Biz imanlılar da içimizde konut kuran kutsal ruhla bu kelimeyi ağzımıza alabiliriz. Bu büyük onuru düşünürken Yuhanna ile birlikte şöyle seslenebiliriz. Bakın Tanrı çocukları adıyla tanınalım diye baba bize ne tür sevgi gösterdi. Gerçekten de öyleyiz. 1 Yuhanna 3:1. Pavlos Galatyalılara yazdığı mektubunda şöyledir. Oğullar olduğunuz için Tanrı öz oğlunun ruhunu bizim yüreklerimize gönderdi. Abba baba diye seslenmektedir o. Ne kesin bir kurtuluş. Ne harika bir inayet. Tanrı'ya öyle yakın getiriliyoruz ki öz oğlunun ruhu yüreğimizdedir kardeşim. Öz oğlunun ruhu senin yüreğindedir İsa'ya iman ettiysen. Bundan asla şüphe duyma. Tanrı'nın katında artık kendimizi garip hissetmiyoruz. Öz oğlunun ruhunu taşıdığımız için onun önünde yani Rabbin önünde rahat ediyoruz. Esenlik, sevinç buluyoruz. Sizi tekrar korkuya götüren kölelik ruhunu almadınız diyor. İçinizde ruhsal durumunuzu bilmeyerek merak eden, mutsuz, umutsuz olan o kölelik ruhu yoktur. Bunu bilin. Bunun yerine onun çocuğu olduğunuzdan ötürü sevinçle dolun. İçinizdeki Tanrı'nın ruhu Abba Baba diyerek içinizde kabarır. Demiş olduğum gibi Abba sözü Aramice sözcüktür. Tanrı sözüne büyük bir saygı duyan ve onun gerçekten de Tanrı sözü olduğuna inanan ilk İngilizce kutsal kitapların tercümanları bunu tercüme etmek istememişlerdi. Abba, babacığım olarak tercüme edilebilecek olan çok kişisel bir sözcüktür. Bizler fazla saygısız olma tehlikesinden ötürü bu sözü Tanrı hakkında kullanmıyoruz. Ama özellikle de sıkıntı zamanlarında kalbimizden gelen haykırışı dile getirir bu. Ruh, kendisi bizim ruhumuzla birlikte Tanrı çocukları olduğumuza tanıklık eder diyor Pavlos Romalılar 8:16'da. Evet, ruh kendisi bizim ruhumuzla birlikte Tanrı çocukları olduğumuza tanıklık eder. İşte bu harikadır dostum.